Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Düşünce Günlüğü programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Değerli dostlar, bugün iki konuyu konuşacağız hocamızla. İlki Suriye olacak. Suriye'de ne oluyor? Türkiye nerede duruyor? Hangi aktörler var şu anda? İşte Hama'ya girildi, Halep alındı, hani Şam'a evet. Doğru bir hareket var. HTŞ'nin başını çektiği, liderlik ettiği Suriyeli muhalifler rejime karşı bir hareket başlattılar hocam, bildiğiniz gibi. İşte rejim askerlerinin de kaçtığını duyuyoruz. Dolayısıyla Halep'i de hani kolay olarak ele geçirdiler. Bu olurken işte çokça ismini duyduğumuz yerler, mekanlar bunlar. Tel Rifat'ta PKK varlığının bundan yararlanmaması için Suriye Milli Ordusu tarafından Halep ile Tel Rifat arasında da bir hat oluşturuldu deniyor. Hani bu durumdan bu bir kaos ortamı olarak algılanıp PKK, YPG bundan faydalanmasın diye de bir takım önlemler de alınıyor. Bu manada PKK'nın planının da bozulduğundan bahsediliyor. Bir havaalanı ele geçiriyor muhalifler. Halep havaalanını ele geçiriyorlar. Tabii bir sürü mesele konuşuluyor hocam. Bu esnada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu olaylar olmazdan önce Esed'le bir temas kurma girişimi olduğunu biliyoruz. Hani bunun karşılık bulmamıştı bu mesele. Çok aktörlü bir saha şu anda Suriye. Ruslar şu anda arka çıkmaya çalışıyorlar rejim güçlerine. İşte bir takım yerleri Rus savaş uçakları bombalıyor, onları biliyoruz. İşte İran var devrede. Amerikalılar YPG ve PKK taraftarı olarak yine sahada. Bir taraftan İsrail'in Lübnan üzerinden, hani Gazze ve Lübnan üzerinden yukarıya doğru, kuzeye doğru bir hareketi var. Hani bu iş ne kadar İsrail'in işine gelir? İsrail'in bu konularda bir parmağı var mı? Yani çok karmaşık bir mesele hocam. Evet. İsterseniz programımızın ilk bölümünde bunu bir konuşalım. Sıcak bir mesele. Ardından da hocam sizin geçtiğimiz hafta kaleme aldığınız bir yazınız vardı Star gazetesinde. Dizilerde kadına şiddet. Bu bir temsil mi, üretim mi başlığını taşıyordu bu yazı. Kademin kadına yönelik bir şiddet araştırması, yani medyadaki temsili üzerine yaptığı bir araştırma vardı. Şiddete seyirci kalma başlığını taşıyan bir rapor haline de getirildi bu araştırma. Bunu konuşalım istiyorum hocam, evet, programımızın ikinci bölümünde. Evet hocam, Suriye'de ne oluyor, Türkiye nerede duruyor, bu soruyla başlayalım.
Yani biz önce aslında Orta Doğu'ya bir bütünlük içine bakmamız gerekiyor. Orta Doğu, Orta Doğullarındır. Yani burada yaşayan Müslümanlarındır, Araplarındır, Türklerindir, Türkmenlerindir, Kürtlerindir, Farslarındır. Bir defa bunu düşünmemiz gerekiyor. Burada İngilizlerin, Fransızların, Rusların, Çinlilerin, Çinliler yok ama Ruslar var, efendim Amerika Birleşik Devletleri'nin, bunların işi yok. O nedenle bugün Orta Doğu'da iki büyük emperyalist güç, yani Siyonizm ve Rusya ya da ABD ve Rusya yer alıyor. Dolayısıyla Suriye halkının, Irak halkının kendi iradesiyle hareket etmesini engelliyorlar. Zaman zaman müdahalelerde bulunuyorlar. Zaman zaman bir takım terör gruplarını üretiyorlar. Ve imparatorluğumuzu kaybettiğimizden bu yana çok kısa dönemli bazı işte düzenler kuruldu ama onlar şimdi devam edemiyor, varlıklarını sürdüremiyorlar. Çünkü muhalefete kucak açsalardı, yenileselerdi mesela Suriye'de, muhalefete göre yeni bir anayasa, yeni bir rejim, yeni bir meclis yenilenerek devam etseydi, bu parçalanmaları Suriye yaşamazdı. Bunu yapmadı. Esed rejimini korumak adına hem İran'ı hem Rusya'yı oraya davet etti. Ondan sonra PKK siyasal olarak ve silah olarak oraya yerleşti. Suriye bu siyasi otoritenin zayıflaması, yokluğu nedeniyle parçalandı fiili olarak. Yani şu an Suriye'ye baktığımızda üçe parçalanmış bir şey var. Bir Afrin, İdlib gibi Özgür Suriye Ordusu'nun
ve bizim askerlerimizin
Türkiye'nin desteğiyle etkili olan bir bölge var. Esed rejiminin etkili olduğu bir bölge
bir
var.
Bir de Fırat'ın doğusunda PKK var.
PKK, PYD bunların etkili olduğu bir bölge var. Üçe bölünmüş bir bölge var. Bu aslında
devletler... Bir de aşağıdan da İsrail geliyor.
İsrail gelmeye çalışıyor. Aslında uluslararası düzeyde bir ABD var, bir Rusya var, bir de Türkiye var. İran ciddi anlamda son dönemlerde yaşadıklarıyla beraber iç meseleleriyle boğuşuyor.
Bir de Hizbullah da bir kan kaybetti.
Hizbullah da aynı
biraz
şekilde.
Biraz o vekalet savaşlarında geri duruyor sanki hocam şu anda İran.
Yani İran epey kan kaybetti. İç itiraflarını yaşıyor ciddi anlamda. Ve Rusya Ukrayna meselesiyle boğuşuyor. Ama büyük bir devlet. Ukrayna o kadar onu zora sokmaz yani. Aslında Ukrayna değil. Orada AB'ye ve ABD'ye karşı aslında savaşıyor.
Evet.
Şimdi bu iki emperyalist güç, ABD Siyonistlerle beraber hareket ediyor. Dolayısıyla burada merkezi bir otorite olmayınca parçalanmış ve emperyalizme açık hale geliyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Ya emperyalistler burada bir zenginlik varsa onu alırlar.
Petrol
bir
alırlar.
De İsrail'in güvenliği söz konusuysa onun için dururlar. Yani onun dışında başka bir şey umurlarında değil.
Güya ama ihya etmeye çalıştıkları özgürlük, demokrasi,
yok.
Onların hepsi de palavra değil
onlar
mi hocam?
Onlar palavra oldu, ortaya çıktı zaten.
Hocam hatırlar mısınız İngiltere eski başbakanı Tony Blair, Irak'taki kimyasal silah yalanını biz uydurduk.
Evet.
Tamamen bu yalandı dedi, bizzat açıkladı
bizzat
bunu hocam.
Bizzat kendisi söyledi evet. Yani evet. Tony Blair yine bunlar içinde en iyi adamdı ama o bile bunu
itiraf etti.
Yani demek ki vicdanı da vermedi, itiraf etti. Dolayısıyla emperyalistlerin bölgemizi dizayn etmeden bir şey beklememizin bir manası yok. Bu hiçbir düzene bundan sonra saadet vermeyecek, huzur vermeyecek. Bu düzenlerin kendi başlarına var olmaya çalışmaları gerekiyor. Şimdi Suriye'de bir yeniden hareketlilik oldu. İşte bu hareketlilikte Özgür Suriye Ordusu ve HETŞ'e etkili.
Evet.
Değil mi? Hareket
evet,
ediyor.
Evet.
Bahsettiğiniz gibi. Ama burada bir kurmay akıl var deniyor. Bu kurmay akıl olmadan böyle sükunetle planlı bir biçimde hareket edemezler. Mesela Halep'i aldıktan sonra yaptıkları açıklamaları liderlerinin çok dikkat çekici, çok aklı başında açıklamalar. Yani işte biz mezhepçilik yapmayacağız, biz herkese karşı kucaklayıcı davranacağız.
Çıkarıldığımız topraklara geri geldik.
Geri geldik.
Bir hak gaspı yok aslında,
evet.
Hakkımız olanı aldık.
Evet, çok aklı başında açıklamalar bu. Tabii bunlar Suriyeli insanlar, bu Özgür Suriye Ordusu dediğimiz zaman. Oralı olan insanlar ve dolayısıyla oradan atılmış, toprağına söküp atılmış, ailesi dağıtılmış, öldürülmüş insanlar.
Evet.
Ve kendi toprakları için, adalet için savaşıyorlar bunlar. Türkiye'de bunların yanında yer alması kadar bence meşru bir şey olamaz. Bir defa Suriye üzerinde aslında potansiyel olarak orada düzeni temin edecek devlet olarak Türkiye var. Çünkü Türkiye büyük bir orduyla, Orta Doğu'da yıpranmamış büyük bir ordu olarak var. Türkiye, Orta Doğu'ya baktığımız zaman seküler, laik devlet olmasına rağmen hala diğer bütün mezheplere de daha kucaklayıcı davranabilen, onları bir arada tutabilecek bir yapıya sahip. Yani ehli sünnet anlayışı siyasal kökenimizde var doğru ama bu ehli sünnet anlayışı da bazılarının aşırı bir biçimde yaptığı gibi böyle Şia karşıtlığı, efendim Alevi karşıtlığı gibi bir tutumu yansıtmıyor.
Evet.
Bu da problemli olur. Yani biz Suriye'deki çatışmayı mezhepler bağlamına indirgeyip öyle okursak yanlış yaparız. Suriye'de her mezhepten insanlar var. Dolayısıyla orada Suriyelilerin beraberce yaşayacağı, herkese temsil imkanı verileceği bir rejimin, bir anayasal düzenin kurulması gerekir. Suriye konusunda en büyük fedakarlığı Türkiye göstermiş. Bu önemli bir gerçek. Yani insanlar Türkiye'ye gelmiş. Milyonlarca insan. Türkiye bunları kucaklamış. Bunlara ev açmış. Bunlara sağlık imkanları sunmuş. Bunlara iş vermiş. Bu insanlar şimdi ülkelerine dönecekler. Ama Türkiye'nin bu insanlar adına da orada konuşma hakkı var.
Evet. Yani siz, kahrını biz çektik aslında meselenin hocam.
Yani kahrını demeyelim
de. Yok yok yani şunu tırnak diyelim. İçinde kullanıyorum.
Bu insanlara biz sahip çıktık.
Aynen öyle.
Bu insanların adına konuşma hakkımız da doğar.
Ensarlık yaptık ama şey yani. Olarak da bir yükü de vardı hocam. Bu manada hani devlete bir yükü vardı. Bütçeye, maliyeye çok bir
tabii.
Yükü olduğundan bahsediliyor. O manada diyorum tırnak içinde kahrını
elbette.
Çektik.
Elbette yani sık sık muhalefet iktidarı bu konuda eleştirdi. İnsanları kışkırttılar.
Ve şu
çok
an
ciddi anlamda
ciddi
oy
bir karşılığı da
aldılar.
Var şu anda Türk kamuoyunda tabii. Siyasetinde.
Tabii. Ama ben şöyle düşünüyorum. Yani
Zafer Partisi tamamen bunun üzerine politika kurmuş
tabii,
durumda
bunun üzerine
hocam. Ümit Özdağ.
Kurdu. Çok doğru. Diğerler de zaman zaman bunu yaptı. Yani İmamoğlu aynı konuşmada demokrasi diyor, özgürlük diyor. Öte yandan da diyor ki biz diyor göçmenleri barındırmayacağız, Suriyelileri diyor. Yani böyle iddialar da bulunuyordu. Şimdi Suriye konusunda dolayısıyla Türkiye'nin iradesini yansıtması çok tabii bir şey. Türkiye burada iradesini yansıtırken böyle tamamen işin içine girmiyor. Bir beklentide haklı. Yani çünkü Rusya diye bir varlık var, ABD diye bir varlık var. Biz kendi sınırlarımızı bilerek hareket etmeliyiz. Yoksa kendi başımızdan çok daha büyük işleri alırsak altından Allah korusun kalkamayız. Ama öte yandan da biz her zaman oradaki boşluğu doldurabilecek bir kudretimizi de bir siyasetimizi de koruyup kollamamız gerekir. Dediğim nedenlerden dolayı. Siz bir topluma bekçilik yapıyorsanız o toplumu yönetme hakkınız da var. Siz bir toplumun güvenliğini sağlıyorsanız o toplumu yönetme hakkınız var. Siz bir toplumun refahında çok büyük bir katkı sağlıyorsanız o toplumu yönetme hakkınız var. Tarihte bu hep böyle olmuştur.
Evet.
Yani Selçuklar döneminde de Osmanlılar döneminde de bu böyledir. Türkiye'nin o nedenle Suriye'ye yönelik bu adımları, bu çabaları çok doğru, çok yerinde. Türkiye'nin efendim cihatçıları destekliyor, bilmem ne yapıyor gibi yaklaşımlar da doğru değil. Bunlar tamamıyla aslında Esedçi yaklaşımları yansıtıyor. Türkiye hakikaten dediğim gibi mezhepçi tutumlardan uzak. Oradaki halkın yani Suriyelilerin güven içinde yaşaması için mücadele eden insanların yanında öyle hareket ediyor. Biz şunu alıyoruz yani bir de Türkiye'nin şu tarafı var takip. Kürtler Türkiye'siz düşünülemez. Çünkü Kürtlerin büyük bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı. Türkiye'nin sınırlarında yaşıyor. Dolayısıyla artık Orta Doğu'da Kürtlerle ilgili alınan kararlar Türkiye Cumhuriyeti'ni ilgilendirir. PKK orada Kürtlerin bir kısmını alıp kendisine bir idare kurup Türkiye'ye karşı terör yapısını oluşturmasına Türkiye müsaade edemez. O nedenle orada PKK'nın denetlemeye çalıştığı ABD'nin desteğiyle bunu yapıyor. ABD'nin desteği olmasa orada 24 saat kalamaz zaten. Türkiye'nin de oranın üzerinde de hakları var tabii olarak.
Ve meşru komşusu.
Tabii meşru komşusu.
Evet.
Bir de Türkiye'nin aslında nüfus olarak oranın içine girmesi demek bu. O nüfus zaten 1920'lerde, 21'lerde. Güneydoğu Anadolu'da Koçgiri isyandan sonra giden Kürtlerin oluşturduğu bir nüfus. O nüfusla yıllar önce PKK'lılar oynamış ve Türkiye'nin aleyhine olacak bir yapı oluşturmuşlar.
Propagandalarla.
Tabii propagandalarla, örgütlenmelerle Türkiye'nin artık gücü yetmemişse nasıl olmuşsa Türkiye'ye karşı yapılandırılmış yani aslında. Türkiye'nin sınırlarında Türkiye'ye karşı yapılandırılmış. Yani Abdullah Öcalan yıllarca nerede kaldı? Değil mi? Suriye'de kaldı,
evet.
Gizlendi.
Evet.
Aynı
şekilde. Beka Vadisi'nde.
Beka Vadisi'nde kaldı.
Evet.
O nedenle Suriye Türkiye için önemlidir. Türkiye Suriye'siz yaşayamaz.
Evet.
Irak'sız yaşayamaz. Ben daha büyük bir şey söyleyeyim. Türkiye, Irak ve Suriye beraber ortak yeni bir devlet olmak zorundalar.
Evet.
Yani. Yoksa PKK üzerinden, diğer şeyler üzerinden bu çatışmalar, siyasi boşluklar vesaire her zaman çıkacak. Her zaman doğacak. Bunun, bu coğrafyanın en doğal hali Türkiye'nin merkezinde bir siyasi otoritenin yeniden oluşturulmasıdır aslında.
Evet, evet.
Bu konuda Irak Türkiye'ye çok yakın davranıyor. Mesela işte Irak kalkınma yoluyla çok büyük bir proje yaptılar ve bu projeyle İstanbul Basra'ya bağlanıyor. Bu aslında bir entegrasyonu getiriyor. Ekonomik entegrasyon kadar siyasal bir entegrasyonun da önünü açıyor. Benzer şeyi bizim Suriye ile de yapmamız lazım. Bu Orta Doğu için de iyi. Çünkü Türkiye orada bir siyasi merkezin oluşmasına öncülük ederse terör grupları orada üremez. Ne IŞİD üreyebilir, ne El-Kaide üreyebilir, ne PKK ne de diğerleri. Hem Suriye halkı güvenlik içinde yaşar, refahına kavuşur. Hem de orada işte diyelim Araplar varsa, Şiiler varsa, Şiilik ve Sunnilik çatışmasının ötesine uzanan bir siyasi tecrübemiz var bizim.
Evet.
Yani Türkiye'de Osmanlı döneminde de biliyorsunuz Irak'taki Şiiler her zaman Osmanlı'ya sadakat içinde yaşamışlar. Bugün hala bile Türkiye ile ilişkileri olan Şiiler Irak bölgesindeki Şiiler.
Evet. Belki hocam bu mezhep kavgalarının filan üzerine örtecek yeni ekonomik modellemeler, yeni yollar değil mi hocam? Mesela şimdi Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, işte İran'ı ilgilendiren işte o Zenguzer koridoru evet. denilen bir işte yol inşa edilmeye çalışılıyor filan.
Evet.
Herhalde en nihayetinde bir Haçlı kulübü desek de Avrupa Birliği de bir ekonomik bir kulüp değil mi hocam?
Tabii ekonomi çok önemli.
Yani şu an Amerika ile Hindistan, Çin arasındaki rekabet işte dinler üzerinden, ırklar üzerinden gitmiyor. Yani üretim merkezleri olma, ekonomiyi ele geçirme değil mi hocam?
Tabii yani üç şey var aslında. Güvenlik, ekonomi, adalet.
İşte biz burada hocam bu çatışmalardan o ekonomi modellemesini çok konuşamıyoruz yani.
İşte ya mesela Irak diyelim dünyanın dördüncü petrol sağlayıcısı ama Irak sefalet içinde yaşıyor. Halbuki Irak Türkiye'nin işte çok iyi bir iş gücü var Türkiye'nin.
Evet.
Mühendisleri var, efendim doktorları var.
Şirketleri var.
Şirketleri var, yöneticileri var. Dolayısıyla Türkiye bu şeyi çok iyi karşılayabilir. Bu ekonomik
evet.
kalkınmayı
evet.
gerçekleştirme konusunda tecrübesiyle büyük bir katkı sağlayabilir.
Hocam biraz çok konumuzla uzaktan alakalı ama
evet.
programdan önce de konuşmadık. Hani bu sürpriz soru olacak belki.
Buyurun.
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan işte meclise gelsin konuşsun. Ya da
evet.
son tahlildeki sözleri şu şekilde. Dem gitsin Öcalan'la görüşsün ve PKK tasfiye edilsin. İşte bu terör belasından kurtulalım
evet.
diye bir çıkışı vardı. Orada bazı akademisyenler hani araştırmacıların şöyle bir yorumunu hatırlıyorum ben. Ya aslında bu iç siyasete söylenmiyor. Hani bu Suriye için, Suriye'deki PKK varlığı için İsrail onlara hani el attı. Bir şekilde
evet.
onlarla iyi geçirmeye çalışıyor. Böyle ılımlı
tabii.
mesajlar veriyorlar. Bu olanların bu meseleyle de bir alakası olabilir mi? Hiç düşündünüz
elbette.
Mü?
Elbette yani çok...
Ya bu öngörülmüş bir şey miydi?
Çünkü dediğimiz o üç parçadan birisi ciddi anlamda PKK'nın,
evet.
PYD'nin denetiminde. Ve bunun, bu Türkiye'ye karşı öteden beri yapılandırılmış bir şey. Bir akıl var. Ne? Türklerin Orta Doğu'ya doğru açılımını engelleyen bir duvardır. Yani şeye benzetebiliriz bir açıdan. Hani Çinliler nasıl Çin
evet.
sedi çektiyse burada da PKK aracılığıyla bir set çekiliyor.
Yani bizim körfez ülkelerine güneye inmemize
tabii,
bir set değil mi
bir
hocam?
Bir set çekiliyor. Dolayısıyla şey de diyor ki Bahçeli ya kardeşim Türklerle Kürtler kardeştir. Gelin beraber bu ülkenin zenginliğiyle, imkanlarıyla, eşit vatandaşlıkla yaşayalım.
Ve bunun için bu terör bitsin.
Bu terör bitsin. Çok doğru yani şimdi Türkiye Orta Doğu'da yaşanacak en iyi ülke. Demokrasisi yani Orta Doğu'yla mukayese ettiğinde adaletiyle, demokrasisiyle, güveniyle, huzuruyla. Yani Kürtler Türkiye'de mi daha çok huzur bulacak? Irak'ta ve Suriye'de mi daha çok huzur bulacak? Değil mi?
Tabii.
Uzun vadeli düşündüğünüzde. Yani bugün sen orada güvenli olabilirsin. Yarın Amerika veya Rusya... Sana hemen birkaç yıl
bir örgüt icat ederler orada.
Veya orada Esed güçlendiği veya bir diktatör güçlenince yeniden senin her şeyini yakıp yıkabilir. Ama bak Türkiye 40 yıldır PKK ile mücadele ediyor. Bu ülkede hala devlet bu Kürttür diye bunu engelleyelim diye bir tutma yönelmiyor. En stratejik kurumlarında bile Kürtler yer alabiliyor. bu Türkiye'nin hakikaten devlet aklının sağduyu olan tarafını yansıtıyor. İyi olan tarafını da yansıtıyor. Bize umut vermesi lazım bu. Güzel evet. bir şey bakın.
Evet. Evet.
Yani bu ülkenin en milliyetçi olan bir partinin genel başkanı çıkıp bu meseleyle ilgili konuşuyor. Gelin beraber olalım. Büyük bir devlette beraber daha iyi yaşayalım. Ve efendim o duvar kalksın. O duvara aracılık yapmayın. Siyonizmin aracı olmayın diyor. Kesinlikle onunla da ilişkili. Çünkü öte yandan Kuzey Irak diyelim bölgesel yönetimi Türkiye ile çok yakınlaştı. Mesela geçen bir yerde Neçirvan Barzani diyorlar. Evet. Sizin Erbil Türkiye'nin haritasında gösteriliyor. Gösterilsin diyor, ben bunda memnuniyet duyarım diyor. Yani böyle ilişkiler var.
Evet.
Yani gittikçe çünkü bu emperyalizme karşı var olabilmek için küçük kalman, bir devlet olarak küçük kalman ordunla şunla bunla yetmiyor. Yiyorlar seni. O nedenle büyük olman
büyük
gerekiyor.
Büyük parçanın, büyük bir bütünün parçası olmak evet, daha kıymetli
büyük
bir şey aslında.
Tabii. Büyük bir iradenin parçası olmak seni emperyalizm tarafından yutulmanı engeller.
Evet.
Dünya gittikçe ona dönüyor. Hindistan, Çin, Rusya Federasyonu, ABD, Avrupa Birliği. Bizim de Türkiye Birleşik Devletleri olmamız gerekir yani.
Evet.
Büyük bir şey olmamız lazım.
Güç olmamız
büyük
lazım.
Büyük bir güç olmamız lazım evet, yani.
Doğru. Hocam çok teşekkürler. Değerli dostlar, şimdi Düşünce Günlüğü'ne kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından dizilerde kadına şiddeti konuşacağız efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Düşünce Günlüğü programımız devam ediyor. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde biraz Suriye'yi konuştuk. Sıcak gündem, Hama ve Halep'teki HTŞ liderliğindeki muhalif Suriyeli grupların Şam'a doğru ilerleyişi söz konusu. Farklı meseleler var, farklı aktörler, dengeler var. İşte Rusya'nın durumu, bir tarafta PKK, Türkiye'nin müdahalesi, İsrail meselesi bir tarafta, Gazze ve Lübnan'a saldırıları devam ediyor. Bu denklem içerisinde Suriye'de ne oluyor? Bunu konuştuk. Programımızın bu ikinci bölümünde de dizilerdeki kadına yönelik şiddeti konuşacağız. Dizilerde rol gereği diyorlar hocam, hani rol icabı. Gerçek değil diyorlar bir de hocam, hani dizilerde şöyle bir şey var herhalde, bunu jeneriğe yazarak kurtulduklarını düşünüyorlar. Diyorlar ki bu dizideki olaylar ve kişilerin gerçek hayatla bir ilgisi yoktur, tamamen kurgusaldır diyorlar. Ve hiçbir canlıya eza, cefa verilmemiştir, zarar verilmemiştir. O ilginç, o canlıdan biz aslında artık insan anlamıyoruz, hayvan anlıyoruz. O da garip bir durum.
Evet, hayvanlar öyle bir
durum. Şimdi hocam 25 Kasım günü kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günüymüş. Bu 1999 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınmış. Dolayısıyla Kadem Vakfı her yıl böyle değişik kampanyalar yapıyorlar. Bu yıl 25 Kasım'da da kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde de medyada kadına yönelik şiddet sloganı ile şiddete seyirci kalma başlıklı bir araştırma raporu yayınladılar. Siz de hocam bu rapordan ilhamla bir yazı kaleme aldınız geçen hafta çarşamba günü Star gazetesinde. İşte 14 dizide 3013 kadına yönelik şiddet sahnesi tespit ediliyor hocam bu araştırmaya göre. Bu sahnelerin 659'u dijital platformlardaymış. Yani bu işte karasal yayın, ücretsiz,
evet,
her akşam herkesin izlediği kanallar değil bu dijital platformlar. Abone oluyorsunuz, para veriyorsunuz, öyle izleyebiliyorsunuz. Diğer bu sahnelerin 2354'ü de televizyon dizilerinde yer alıyormuş. Dijital platformlardaki kadına şiddet, kadına yönelik ortalama 7 şiddet, her bölümde 7 şiddet sahnesi görülürken televizyon dizilerinde bu 9'muş hocam her bölümde.
Her bölümde.
Yani aslında herkesin kolay ulaştığı, işte reytinglerin çok yüksek olduğu o akşam saatlerinde prime time diyorlar ya hocam.
Evet.
o en çok televizyonun izlendiği vakit, o oradaki dizilerde gerçekten de reytingleri çok yüksek hocam bu dizilerin. 15 milyon kişinin izlediği dizilerden bahsediliyor. Oo, bir bölümünü. Buralarda her bölümde 9 şiddet temsil etmişler. Farklı diziler işte örnek gösteriliyor. Ben de takip ediyorum ne oluyor diye. Mesela Kızıl evet. Goncalar diye bir dizi var. Evet. Orada 21 kadına şiddet bölüm başına gösteriliyormuş. Arkasından işte İnci Taneleri diye bir diziden bahsediliyor. Bilmiyorum. 20 kadına şiddet varmış orada. Yine işte Yalı Çapkını diye bir dizi yine gösteriliyormuş. Orada da bölüm başına 17 kadına şiddet ile 3. sırada geliyormuş. Şimdi hocam sizin çok güzel tespitleriniz var. Evet. Hani ona geçeceğim ama şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Belki başlığı da yansıtıyor bu. Bunlar toplumda var olan şiddetin, sadece kadına yönelik şiddet de değil aslında, bir şey var o dizilerde. Böyle bir işte kaba kuvvet,
gerginlik,
kızgınlık,
öfke
hakim.
Evet.
Bu bizim toplumda şu an var olan bir olgu. Bu diziler bunu temsil mi ediyor, gösteriyor mu, yansıtıyor mu, ayna mı tutuyor? Yoksa diziler bunu üretiyor ve topluma mı yayılıyor? Genel olarak bununla evet. başlayalım, biraz o örneklere evet. geçeriz hocam.
Şimdi bu çok tartışılan bir şey aslında. Araştırmalar da yapılmış. Yani bir görüş diyor ki aslında insanlar orayı seyrederek akıllarına gelmeyen şeyi akletmeye başlıyorlar. Ondan sonra insanlar orayı seyrederek modellemeye yöneliyorlar. Ondan sonra insanlar seyrede seyrede onu normal algılamaya başlıyor. Bu açıdan bakınca elbette bu dizilerin ve bu dizilerdeki şiddet söyleminin, şiddet gösterisinin, şiddet sembollerinin olumlanmasıyla, model olarak alınmasıyla beraber bir şiddet üretimine katkısı var.
Evet.
Bu tümüyle yok dememiz mümkün değil. Eski bir tartışma ama hatta bu tartışma...
Bir simülasyon gibi deniyor ya hocam. Evet.
Fakat modellemeler var burada. Yani özellikle ergen ve ergen altı yaş grubunda çok daha fazla oluyor bunlar. Hatta şu evet. an işte 13 yaş grubu altındakileri bu tür şeyleri izlemeyi yasaklama, bu tür sitelere girmeyi yasaklama, internetle ilgili bunlar gündeme geliyor, tartışılıyor.
Avustralya'da böyle bir karar alındı. Evet, 13 yaş altı sosyal medya kullanmasın diye.
Evet, çünkü sosyal medyada bunlar çok fazla üretiliyor, çok fazla yayılıyor. Rahatlıkla erişiliyor bunlar. Mobil halde. Dolayısıyla sadece evde oturup izleme durumu da
bir
yok.
Bir de hocam belli bir süre sonra evet. insanlar yani seyirlik şiddet, seyirlik ölüme dönüyor bu. En evet. son bu Narin kızın cinayetinde evet. oldu bu. Ya seyirlik bir ölüm icat edildi yani. İnsanlar akşam yemek yerken vakit geçirmek için o haberleri izler hale geldi yani.
Evet, bu nedenle şiddet diziler tarafından, sosyal platformlar tarafından üretilen bir şey. Türkiye'de zaten kadına yönelik şiddetle ilgili ciddi problemler var. Bu Türkiye'de epeydir tartışılıyor, araştırmalar yapılıyor. Ama yeterince düşünülmüyor bence. Bu ya istatistiksel veriler alınıyor, bunlar bir propaganda aracı olarak kamuoyunda kullanılıyor, kendisini haklı çıkarmak için veya muhalefet etmek için aynı şekilde. Böyle bir şey var. Yoksa bunlar üzerinde ciddi anlamda düşünerek hakikaten kadına yönelik şiddetin kökenleri nedir? Yani bu televizyonlar bu şiddeti üretiyor mu? Bence hem üretim yanı var dediğim gibi, aynı zamanda temsil tarafı da var. Yani bu televizyon senaristleri, bu televizyon oyuncuları, bu televizyon yapımcıları, bunlar bu toplum içinde yaşıyorlar ve toplumun taleplerine dikkat ediyorlar. Toplumda yaşanan şeylere dikkat ediyorlar. Bütün dünyadaki filmlere bakın. Mesela 30 sene önce hatırlarsınız siz de, 20 sene önceki Hollywood filmleriyle bugünküler arasını mukayese ettiğinizde bugün daha çok şiddet var.
Evet.
Değil mi? Daha evet. çok terör olaylarını evet, ele alan evet. filmler var.
O Hollywood filmleri bile daha muhafazakarmış hocam.
Öyle yani mi? Bizim tabii, dizilere
yok,
göre.
Yok yani o dönemde.
O dönemde tabii.
Tabii tabii.
Şimdi dolayısıyla evet toplumlarda da bir kızgınlık var, şiddet var, terör olayları var. mafya örgütlenmeleri yaygınlaşıyor. Yani Türk toplumuna baktığımız zaman sokakta şiddet görüyoruz. Yani şiddetler var, ailede var, sokakta var, mafyayla birlikte şiddet hadiseleri var, çocuk şiddeti var. Efendim, devletin bazı kurumlarından da çocuk esirgeme kurumu, şimdi adları ne bilmiyorum, bunlarda rastlıyoruz. Bir takım özel yurtlarda olabiliyor. Yani bunlar yani fiziki şiddet olarak düşüyorlar. Bir de psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, cinsel şiddet, o araştırmada kategorize etmişler. Dolayısıyla televizyon, bence diziler, hem şiddeti canlı tutan, hatırda tutan, modellemeye imkan tanıtan bir tarafı var. Kesinlikle bunu inkar etmek mümkün değil. Araştırmalar da yapılmış. Şiddeti işleyen çocuklar, ergenler, bunlar nereden örnek aldı, neden bunu yaptılar, nerede düşündüler? Seyrettikleri şeylerin burada etkili olduğunu ortaya koyuyorlar. Ama aynı zamanda toplumu da tabii yansıtan bir tarafı var. Yani toplum kızgın, toplum öfkeli, toplum hep karşıtının yanlışlıklarını görüyor. Bu o kadar çok yaygın ki, yani din konusunda da bu böyle.
Evet.
Yani hep birbirine karşıt yapılandırma var. Hep birbiriyle çatıştırmaya yönelik bir yapılandırma var. Hep birbirinin sanki
ötekisi,
mezarını kazacak durumda.
Evet.
Ötekisi.
Uzlaşı çok yok hocam. Biz herhalde seviyoruz
aşırı yorumlar
uçlarda yaşamayı.
Ya toplumlar bazı dönemlerde bu tür trendlere giriyorlar yani. Belli dönemlerde bu tür durumlara giriyorlar. Dünyada da, Türkiye'de de bu şu an maalesef var. Dizi filmler de tabii var diye dizi filmler de bunları yapsın sonucuna gitmek de doğru değil. Bu dizi filmlerin canlı tutması demek. Varsa
evet,
bunu yaşatması, canlı
evet,
tutması, onaylatması,
evet,
sürdürmesi, katkı sağlaması demek. O nedenle ta bu 19. yüzyılda şeye kadar bunu götürebiliriz. Yani Madame Bovary romanını yazıyor yazar. Madame Bovary romanında da Madame Bovary bir kadınken köyde,
evet,
evli bir kadınken, sonra kocasını, çocuğunu terk ediyor. Affedersiniz, kötü bir kadın oluyor.
Evet.
Ve yazarına diyorlar ki siz bunu teşvik ediyorsunuz. O zaman yargılıyorlar onu.
Evet.
O da diyor hayır, ben bunu diyor işte toplumda olan bir şeyi yansıtıyorum. Tabii toplumda olan şeyleri yansıtma biçimimiz
Usta
çok önemli.
Gustave Flaubert 1856'da yazılmış hocam.
1856, evet, evet. Madame Bovary, evet, Flaubert'in yazdığı, evet, çok önemli bir roman. Şimdi biz toplumda yaşanan şeyleri nasıl yansıtıyoruz? Bu çok çok önemli. Kızgınlık varsa biz de daha da kızdırarak izlesinler mi diyoruz? Verdiğimiz müzikle sürekli kışkırtıyor muyuz? Yani öyle müzikler veriyor. Aşırı hareketlilik, aşırı müzik, rahatsız eden, kızdıran, canlı tutan, öfkelendiren. Yani bu tabii ki çok saat geçiriyoruz şeylerin karşısında.
2,5 saat hocam.
2,5 saat. Çok ciddi bir şey bu.
Evet.
2,5 saat zihin dünyan yoğunlaşıyor bir şeye.
Doğru.
Ondan sonra bilinç altında belli şeyler sızabiliyor.
Doğru.
Burada.
Bir de şöyle hocam, biz bunu
bence
İstanbul...
Bence bu çok olumsuz bir şey yani.
Sözleşmesinde çok konuştuk biz sizinle, İstanbul,
evet,
Sözleşmesi'ni burada. Orada hani bir şiddet tanımı var. Sonra bu galiba kaç, 2008 bir kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesine dair bir yasa da çıktı. Şu an kanun sayısını hatırlayamıyorum. Ama şiddet tanımı vardı orada. Hani biz fiziksel şiddet, eza, cefa verme filan. Şimdi burada psikolojik şiddet varmış mesela en çok. Yani %24 sözlü şiddet, %11 psikolojik şiddet, %51'miş hocam. Sözlü şiddet var, çok boyutlu şiddet deniyor, %8. Fiziksel şiddet %4, cinsel şiddet de %1. İşte sonra ekonomik şiddet filan geliyor. Aslında hani bizim o şiddet olarak bildiğimiz o fiziksel şiddet, işte cinsel şiddet son sıralarda yer alıyor.
Evet.
Belki o psikolojik şiddetle, sözlü şiddetle, diğer çok boyutlu şiddetlerle asıl dengemiz biraz bunlarla sanki bozuluyor. O subliminal mesaj dedikleri, bilinçaltına
tabii
gönderilen mesajlar, farkında olmadan etkilenme, öğrenme, sanki biraz bunlar üzerinden
yani
gerçekleşiyor.
Şey var tabii.
Sizin
yani
dediğiniz gibi bir sürekli bir gerginlik hali.
Kızgınlık
bize sirayet ediyor.
Var. Yani mesela işte işlerimiz olmuyorsa, trafikte problem yaşıyorsak, kamu kurumları mesuliyetlerini yerine getirmiyorsa, efendim çocuklarımızla ilişkilerimiz doğru yolda gitmiyorsa, bir biçimde ekonomik zorluklar çekiyorsak, bütün bunlar bizi şey yapıyor yani, psikolojik olarak birbirimize nezaketli davranmaktan uzaklaştırıyorlar bizi.
Evet. Hocam bir süremiz kısaldı. Sizin çok güzel iki tespitiniz var. Onu da zikretmenizi istirham edeceğim. Yani şimdi burada biz zaman zaman kademi de eleştirdik hocam.
Evet.
Çok acaba feminist tavırları mı var? Çok feminist paradigmadan mı meseleleri, kadın meselesini değerlendiriyorlar diye. Siz diyorsunuz ki kadem bunları değerlendirirken kadın bakışını merkeze alan yaklaşımlarıyla kadına şiddet olgusunu ele almakta ve kimi kez erkeğe ilişkin feminist teorinin yaygın kalıpları devreye girmektedir. Mesela ya böyle bir şeyle karşılaştınız, işte bir erkek kurtarıcıya ihtiyaç duymayın. Hani kadın kadına da
işbirliği yapın. Daha da yok orada. Kadın kadına işbirliği yapın diyor.
İşbirliği yapın. Yani omuz verin.
Evet.
Yani bunu böyle çözün. Hem cinsinizle çözün vurgusunun
var,
olduğunu belirtiyorsunuz. Bir de bu çözümde iktidar ve devlet sorumluluğu konusunda, devlet kurumlarının, müesseselerinin sorumluluğu hususunda da bir eleştiri getirilmiyor.
Hiçbir şey yok.
Yani RTÜK var.
Tabii.
RTÜK hala şu gündüz kuşağı
dizilerle
programlarını nasıl kaldırmıyor ben anlamıyorum yani.
Tabii.
Sosyal Hizmet Bakanlığı var, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı var. Bir sürü kurum var, ilgili kuruluşlar var, valilikler, kaymakamlıklar uhdesinde kuruluşlar var.
Tabii.
Buna da çok temas edilmiyor diyorsunuz.
Bunu elbette yani şimdi bu devlet sonuçta Tanrı değil ki, devlet de insanların kurduğu, çalıştırdığı bir yapıdır. Eksiklikleri olabilir, hataları olabilir. Biz onları söyleyeceğiz ki onlar da görsünler ve düzeltmeye çalışsınlar. Kamuoyu araştırmalarının, hele hele sivil toplum iddiasında olan bir kamu kuruluşun araştırması bunu gerektirir zaten. Yoksa öbür, diyelim ki Aile Bakanlığı'nın kendi araştırmaları var zaten.
Evet.
Diğer RTÜK'ün de eminim kendi araştırmaları var.
Var,
yaptırıyordu.
Evet.
Ama kamuoyunun, yani sivil alanda kadem gibi bir yapı çıkıyorsa, o zaman bizim Türkiye'de devlet zaten çok etkili. En fazla bu konularla ilgili olan devlet. Dolayısıyla bu kamu kuruluşları görevlerini yapıyor mu, yapmıyor mu? Şiddetin o meydana gelmesi konusunda ne eksiklikleri var? Ondan sonra öneri olarak daha neyi yaparlarsa bu sorunlarla başa çıkarlar. Yani bu devletle, kamu kurumlarıyla ilgili ne bir öneri var, ne bir eleştiri var.
Eleştiri var. Bir de bu feminist bakış açısı da hakim değerlendirmelere.
Yani onu koruyorlar en azından. Yani hepsine hakim demeyelim, haksızlık da yapmayalım. Ama onu koruyan bir tutum var. Herhalde kadın öncelikli çalışma yapan bir kuruluş olarak kendilerini algılayıp öyle hareket ediyorlar.
Onu kendilerine hak buluyorlar.
Tabii şimdi kademin açılımına baktığımız zaman Kadın ve Demokrasi Vakfı.
Evet.
Demokrasi tarafını da işlemelerini isterim bu arkadaşların açıkçası. Kadınların demokrasiyle kurduğu ilişkiler, toplumun demokrasiyle kurduğu ilişkiler, bu konuda da katkı vermelerini isterim şahsen.
Evet, hocam çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Kıymetli değerlendirmeleriniz için size çok teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar, Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, bugünkü Düşünce Günlüğü programımızın sonuna geldik. Efendim haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.